Ben Tansel Erdem Yılmaz, Dinlesen Seversin'in 76. bölümüne hoş geldiniz. Nedense Formula 1 konuşulmaya başlanan ortamların çok klişe sorularından biri şu: Formula 1 bir spor mu? Takip etmeyenler genellikle bunu sıradan bir otomobil yarışı olarak görüyor ya da devasa şirketlerin tonlarca petrol ve petrol ürünüyle kendi eğlencelerini bulduklarını varsayıyor. Belki de haklılar, bilemiyoruz. Ancak Formula 1 evreni içine girdiğimiz andan itibaren bizi klişelerden sıyıracak bir kıvılcım oluşuyor. Beni bu kıvılcım yaklaşık bir yıl önce içine çekmişti ve uzun bir sürede bundan kurtulabileceğimi sanmıyorum. Formula 1 konusunda hem klişeler hem de benim aklımda oluşan belli başlı sorular var. Bunları Formula 1 alanında içerikleri hem yöneten hem de üreten YouTuber ve içerik üreticisi Pınarhan Nuranel'le Amsterdam'dan katılan konuğumla konuşacağız.
Pınar, hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın Erdem?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
Seninle Formula 1 konuşacağız ve seninle tanıştığım andan itibaren, Formula 1 adını duyduğum andan itibaren benim gözlerimde bir kıvılcım oluştu. Seninle bu konuyu konuşacağıma dair yemin ettim. Ve neredeyse işte yaklaşık bir aydır bu kayıt için kendi içimde sözleşiyorum. Sonra dışımda seninle sözleştim ve başlayabildik. Çok basit bir klişeyle başlayacağım. Bu klişeyi bence sen zaten ortamına girdiğin herkesten duyuyorsundur. Bununla karşılaşmama ihtimalin yok. Bu sporun içerisinde çok uzun zamandır yer alıyorsun ve artık bu işin profesyonelisin. Formula 1 bir spor mu? Yani aynı tartışma için e-spor için gelmeye başladı. Ben de oranın profesyoneli sayılırım kendi içinde. Yani oturuyorsunuz diyorlar mesela e-sporda. Masadan kalkmıyorsunuz. Bu nasıl spor olur? Formula 1 ve otomobil sporları için de bu benzer. Otomobilde duruyor. Sağ sol yapıyor. Yani ne yapıyor? Ben de otomobil sürüyorum diyorlar. Hani basitleştirerek. Sporun daha büyük bir şey olduğuna dair bir inanç mı bu? Yoksa kişilerin beklentisi spordan, hani bedenimizin tüm parçalarıyla kullanmadıysak bu spor değildir mi? Yani bunu merak ediyorum. Bir de senin bu klişeyle mücadele yöntemini. Yani bence yıllardır buna bir yanıt oluşturmuşsundur. Onu da çok merak ediyorum.
Çok sevdiğim bir soru olduğunu söyleyemeyeceğim. Ya eskiden daha çok sinirleniyordum bu soruya. Şimdi biraz daha bana açıkçası fazla iddialı gelebilir ama biraz cahillik geliyor. İki tarafı da bilmemek, yani e-spor da bilmemekle alakalı, Formula 1'i de bilmemekle alakalı geliyor. E-spor konusunda o kadar uzman değilim çünkü ben şey yapamayacağım o yüzden. Yani çok bir iddiada bulunamayacağım ama ben yine aslında motor sporlarında e-spor yapan isimler tarafından, onların çalışmalarından biraz daha konuyu biliyorum. Ama Formula 1'e gelecek olursak, özellikle oturduklarını, hani oturdukları üzerinden gidersek, Formula 1 aracı şeklinde yaklaşık bir saat boyunca oturmalarını tavsiye ederim. İnternette araştırsınlar Formula 1 pilotları araç içerisinde nasıl oturuyor diye. Bir denesinler, yani 10 dakika bile oturamayacaklarına eminim o şekilde. Gerçekten o kondisyona ulaşmak çok ayrı bir konu. Onun dışında da ben hep aslında Formula 1 spor mu sorusu, astronotlar sporcu mudur gibi bir soruya da evrilebilir. Gerçekten çünkü astronot kıvamında bir fiziksel çalışmaları oluyor Formula 1 pilotlarının. Çok sıkı bir antrenman kadroları, aslında hepsinin neredeyse kendi yanında zaten bir antrenörleri oluyor, fizyoterapistleri oluyor. Hatta çoğu spordan belki daha farklı bir yapıda çalışmaları gerekiyor. Çünkü çok fazla aslında kas yapamadıkları, daha doğrusu ağırlıklarının çok net olması gereken bir sporda. Çünkü onların kendilerine katacakları artı 5 kilo bile araçta artı 5 kilo demek ve bu bir hız kaybı. Araçtan başka bir performans aracının düşmesi bile demek belki de. 5 kilo bile değil, 1 kilo bile çok fark ettiriyor. Hatta Rosberg Hamilton'a karşı şampiyonluk kazandığı sezonda çoraplarını bile normalden daha kısa giydiğini söylemişti. O aradaki işte 0.5 gram farkı yakalayabilmek için araçta. Yani bu bile, bunun bile önemli olduğu bir sporda bu isimlerin, bu pilotların gerçekten inanılmaz bir kondisyona ve inanılmaz bir çalışmaya ihtiyaçları oluyor. Sırf bu bile bence yeterli bir spor olma. Yani Formula 1'in spor olduğunu tartışmamıza gerek bile olduğunu düşünmüyorum. Diğer motor sporları da bu arada. Yani Formula 1 en, daha doğrusu single seater dediğimiz Formula 1 tarzındaki araçlar, yani normalde yol aracı gibi değil de daha biraz daha yolda göremeyeceğimiz tarzda olarak açıklayabileceğim araçlarda oturuş şekli bile farklı. Ama bunun dışında da yani rallide de işte daha touring car dediğimiz daha normal araçlara benzeyen serilerde de gerçekten sıkı bir kondisyon gerekiyor o pilotların oralarda olması için. Bir de üstüne üstlük G gücü dediğimiz kısım var. Çoğu pilot, yani videoları var işte, yine bakabilirler. Alonso'nun mesela boynuyla ceviz kırdığı, yani kabuklu bir cevizi kırdığı bir videosu var mesela. Çok eski bir videodur ama izlemesi biraz korkunç yani. Baya çünkü ürkütücü geliyor bana açıkçası. Ama böyle bir boyun kasları var, ya da yakın süreçte yine Formula 1'in sosyal medyalarına bakarsa merak edenler görebilirler. Hollandalı Nyck de Vries ilk defa Formula 1'e çıktı. Yarıştan sonra arabadan çıkamadı. Radyodan diyor ki biri beni gelip alabilir mi, ben çıkamıyorum diye. Çünkü muhtemelen Formula 1 aracına binmediği için ve buna hazırlıklı olmadığı için, çünkü birinin yerine aslında Alex Albon hasta olduğu için gelmişti. Kondisyonu muhtemelen her hafta yarışa çıkan bir pilot kadar hazır olmadığı için yarış sonunda bitik bir haldeydi ve arabadan kendini itip kaldıramadı bile. Yani gerçekten o yüzden sıkı bir tempo gerektiriyor. Ya da işte Cem Bölükbaşı'nı da takip edenler, çok iyi antrenmanlar var, çok da paylaşıyor. Hani tam bir anne kıvamında şey oluyorum bazen videolarını görünce, Allah'ım boynunu kıracak falan böyle. Ama gerçekten o anlamda sıkı bir kondisyon gerektiriyor. E-spor tarafını sen benden daha iyi anlatırsın belki ama yani orada da bildiğim kadarıyla zaten çok uzun çalışmalar. Yani yine herhangi bir şey işte stabil olarak ya performans verdiğin bir yerde oturmak ya da oturmamak bence çok fark ettirmiyor açıkçası sporda.
Formula 1 tarafında şöyle bir detay var. Sen işte bu anlattığın detayları düşündüğüm zaman futbol, basketbol, tenis, bunların hepsi bizim bedensel aktivitelerimize yakın aktiviteler. Yani futbol oynarken aslında koşuyoruz ve bir şeye vuruyoruz. Teniste de bir benzeri. Formula 1 de bizden çok bağımsız, insanüstü bir kuvvete sahip bir aracın içerisinde insanüstü hızlarda, yani normalde hiçbir hıza o şekilde hıza ulaşamayacağımız, ulaşsak bile düz bir çizginin ötesine gidemeyeceğimiz hızlarda insanlar yarışıyor. Bu da aslında dediğin gibi astronot gibi insanların hazırlanmasına yol açıyor. Hiç kolay değil. Yani gerçekten dışarıdan bakıldığında bile kolay değil ama ilginç bir şekilde bunu görüyoruz. Bir de sen şeyi söyledin. Alonso'nun ceviz kırması vesaire. Bunların bir Formula 1'de ben işte ne kadar diyeyim? Bir yıldır aktif, 10 yıldır da pasif takip edicisiyim. Formula 1'in bir mizahi değeri var sanki son yıllarda iyice artan. Mesela Daniel Ricciardo'nun şaklabanlıklarından tut, diğer komik komik şakaları. Mesela şey var, TikTok'ta bütün Formula 1 takımlarının hesapları var. Hepsi türlü şaklabanlıklar, türlü oyunlar yapıyorlar. Bu mizah değeri mesela diğer oto yarış sporlarında benim çok karşılaştığım bir şey değil. Ya da diğer sporlarda da karşılaştığım bir şey değil. Mesela bu Drive to Survive Formula 1'in artık meşhurluğunu sağlayan, en azından geniş kitlelerin bilmesini sağlayan, içeride olan biteni sağlayan yapımda birbirlerine neredeyse düşmanca yaklaşıyor bu insanlar. O kadar büyük bir rekabet var ama o mizahi değeri de halen sürüyor. Yani bu bizim gündemimizde değil şu an ama konuşma gündemimizde aklıma bu geldi. Burada şunu soracağım sana. İçeriden baktığın zaman bu bir PR çalışması mı? Gerçekten aynı takım arkadaşı bir belgeselde onu öldüresim geldi deyip kameralar karşısında ona şakalar yapabilir mi? Yani böyle bir insan psikolojisi de Formula 1'e hazırlanmanın bir parçası mı?
Ya bence kesinlikle PR çalışması bu arada. Aslında çok da uzun süreli bir şey değil. Yani yaklaşık bir 4-5 sene önce, yani Bernie Eccleston zamanında, Formula 1'in sahibi Bernie Ecclestonken değil, TikTok açmayı, yani YouTube'da bir tane bile video oynatılamaz ya da ya Netflix'in içeri girmesi falan, bu kadar ayrıntılı çekimler, röportajlar yapılması, eminim zaten sıkı para karşılıklı anlaşmalarda bayılınmıştır. Ama bunun ötesinde bunlara izin verilmiyordu. Amerikalı Liberty Media'nın almasından sonra biraz böyle o Amerikan eğlence anlayışı, ya da yani zaten Amerika aldığı her ürünü bir şov haline getirdiği için, ya da herhangi bir sporu da, yani Super Bowl bile çoğu insan için konser demek aslında belki, yani çok o kültüre yakın olmayan kitleler için. O yüzden yani bu işi çok iyi biliyorlar ve Formula 1'i de bu hale getirdiler. Çünkü zaten kalıplaşmış bir kitlesi vardı Formula 1'i. Ama biraz böyle 40 yaş üstü erkek diyebileceğimiz bir kitleydi ister istemez. Onun da değişmesi lazımdı. Bunun da en büyük adımları aslında bu sosyal medyaya kapı açarak. Ya bu arada bu sosyal medyaya kapı açarak dediğim şey gerçekten hani takımların Instagram hesabı açmaları kadar baştan olan bir hikayeydi. Çünkü gerçekten çok geriden girdi Formula 1 sosyal medya ama yıkıp geçtiler. Yani şu an bildiğim kadarıyla herhalde yani futbol maçları yani çok büyük futbol maçları Formula 1'den daha fazla izleniyor ya da sosyal medyada konuşuluyor. Onun dışında gerçekten böyle hep top seviyelerde. Bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de bu. Bunun yanında tabii işte Drive to Survive gibi senin de söylediğin üzere bu tarz içeriklerle de bayağı bir desteklediler o dramayı. Yani biraz pilotlara da bazı şeyler artık yani şöyle olun böyle olun gibi söylense de yani belli noktalara gelmiş isimler bence bunları çok takmıyor. Hani Ricardo'nun yapısı bence biraz şey hani paylanço ama içinde ağlıyor bir karakteri var kesinlikle. O yüzden yani Norris'i öyle idare ediyor. Çünkü çok sıkı bir rakip şu anda. Çok daha genç ona göre. Genelde önde gidiyor. Onu nasıl idare edecek? Hem, yani Norris de komik bir adam bu arada gördüğüm kadarıyla. Sosyal medyasından ya çok kendi halinde bir tip yani. Kendi esprilerini yapan, kendi anlayışı olan bir adam. Onu idare etmek için ne yapıyor? Bunu kullanıyor. Yani silahı bu Ricardo'nun bence. Ama onun dışında da agresyonları var mı? Vay ya bu şeyi hiç unutmamak gerekiyor Formula 1'de. Gerçekten dünyanın en iyi 20 pilotu orada olmak için. Yani şu an biraz o dengeler de değişti ama yani Formula 1'de Latifi'nin bile hani sorulduğunda ben şampiyon olabilirim demesi lazım. Yani altında araba olsa ben şampiyon olabilirim diyebilecek egoya ve özgüvene sahip olması gerekiyor. Bu arada Latifi fanları varsa dinleyen bana kızmasınlar. Genel geçer anlamda söylüyorum bunu ama o yüzden de işte bu kadar yüksek egoların, yüksek rekabetin olduğu bir yerde de ara ara birbirlerine girmeleri ve birbirlerini sevmemeleri bana çok normal geliyor. Yani yine de yan yana durmayı başarıyorlar ama böyle bir çok yakın arkadaş halleri çok nadir oluyor bence. Çok da normal geliyor bana bu o rekabetin içerisinde. Genelde zaten sonradan birbirlerinin değerini anlıyorlar. Böyle bir emeklilik geldiğinde işte güzel günlerde aslında noktasına geliyor pilotlarda.
Seni ölümden döndürdüm ama yine de çok iyi dostluk değil mi? Aslında o zaman da biz çok iyi dostluk tarzında. Sen şey dedin, Latifi bile iyi arabam olsa birinci olurum demeli. Bu sanki son dönemin ana tartışması benim için. Yani ben belki o kadar içinde değilim tartışmaların ama rekabetin biraz daha az olduğu ve otomobilin iyi olduğu, iyi olan otomobilde şoför de ortalamadan iyi ise birinci götürebilir gibi bir klişe bir yaklaşım var. Şimdi Latifi'yi biz şu an işte Ferrari'nin ya da Mercedes'in ya da işte Red Bull'un otomobiline koysak, Red Bull'a koysak belki gerçekten iyi olabilir. Hani bilmiyorum, diğerlerinin otomobili o kadar şu an stabil görünmüyor en azından dışarıdan. Sence bu gerçekten mümkün mü? Yani bir takım liderliği sadece iyi otomobil yaptığı için ya da önceki yıl birinci olduğunda her iki yarışmada da kazandığı milyonlarla yeni bir otomobil yapabiliyor. Diğerleri de bu arada milyoner, milyarder takımlar ama o fark sürücünün yaratacağı farkı aşıp gidiyor ve arada bir rekabet hissi kalmıyor mu? Yani sürücü yeteneklerinin ikinci planda kalıp kalmadığına dair senin görüşünü ben çok merak ediyorum.
Bence bu işin sürücüsüz olmazsa olmazı, bu da çok konuşuluyor bir yandan. Çünkü aslında şu an teknolojik olarak pilotsuz o araçları yarıştırabilirler isteseler. Ama bir insan faktörü her zaman spordaki bence çok önemli ve değişmeyecek şeylerden bir tanesi. İki, tabii ki Latifi böyle söylemeli ama Latifi böyle olabilir mi? Ayrı bir konu yani, o şampiyonluğu alabilir mi? Şampiyon kalibresi diye bir şey var gerçekten. Bu illa ilk günden hani arabaya ilk bindiği andan itibaren şampiyon olacağım ben diye çıkması değil. Zamanla da gelişen bir şey. Yani mesela Lewis Hamilton'ı örnek alalım. Gerçekten hatırlıyorum ben 2007'de ilk geldiği sezonda böyle fırtınalar çıkarmıştı resmen ve neredeyse ilk sezonunda şampiyonluğa gidiyordu. Başka bir sürü şey oldu ve Raikkonen şampiyon oldu o sezon. O zaman da vardı Lewis Hamilton'da şampiyonluk kalibresi. Ama 7 şampiyonluğu hayal ediyor muydu bilmiyorum. Ama bazı pilotlarda olmuyor gerçekten. Yani istediğiniz kadar iyi araç verin, yine de belli bir noktaya gelemiyorlar ya da bazı şeyleri kabulleniyorlar. Bunu genelde şeyde çok görüyoruz. Şampiyon bir pilotun yanındaki ikinci pilot. Yani şu an Verstappen ve Perez'i örnek verebiliriz. Aynı araçtalar, aynı takımdalar. Ya tabii ki takımın Max Verstappen'i kayırdığı çok belli. Yani bu kötü bir şey değil bu arada bence. F1'de şampiyon olmak için birini öne çıkarmanız gerekiyor çok basit bir matematikle. Ama Perez o şampiyonluğu getirebilir miydi Verstappen gibi geçen sene Hamilton'ın karşısında? Bir çok büyük bir soru işareti. Perez iyi bir pilot olmasına rağmen. Çünkü gerçekten şu an 24 yarışlık bir takvime gideceğiz seneye. Yani yarışlar gittikçe artıyor, tempolar gittikçe artıyor. Bunun içerisinde aynı mantalitede kalabilmek, aynı açlıkta olabilmek gerçekten çok zor bir şey bence. Benim Hamilton'a olan en büyük saygılarımdan biri burada yatıyor. 7 kere şampiyon olmak hani böyle gerçekten dile kolay. Yani Michael Schumacher için de öyle. Bu arada bu insanların hiçbiriyle ilgili yani kötü şeyler söyleyebilirsin. Beğenebilirsin, beğenmeyebilirsin. Ben tarzını sevmiyorum dersin. Max Verstappen de buna dahil bu arada. Yani onu da şey yapmayalım. Ya da Sebastian Vettel. Hepsinin böyle birilerinin sevmediği huyları var. Bazı kitlelerin çok sevdiği, bazı kitlelerin sevmediği bir yapıları var. Ama tek ortak yanları devamlı şampiyon olmaya oynayabilmek. Max Verstappen daha yeni başladı. Bakalım göreceğiz neden. Kaç sezon devam ettirebilecek buna. Ama gerçekten ya insan üstü geliyor bana. Çok çok ayrı bir mantalite. O yüzden aslında araba çok önemli tabii ki. Yani şimdi bu sene Mercedes'ten yine görebiliriz. Hamilton ne yaparsa yapsın olmadı işte yani. Ama yine de devam ediyor. Yani salmadı da adam. Hani araba kötüyken de salmıyor. Yani bütün hikaye burada yatıyor bence. O devamlılığı sağlayabilmek. Ha bu arada şey geliyor olabilir kulağa. Hep yarış kazanıyor, hep şampiyon, hep işte Mercedes'in marka şeyi. Ha bunlar çok böyle insanlara lezzetli ve şey geliyor. Yani tabii yarışacak, o kadar para alıyor gibi bir algı var. Ama aslında bunu yapabilmek, yani bence büyük sporcuların hepsinin olayı bu. Yani Federer de işte yani senelerce inanılmaz oyunlar çıkardı. Kobe Bryant gerçekten hani böyle zaten hep söylerler ya genelde hani erken çalışmaya giderler ya da Johan Cruyff da hani herkes o fazla çalışmayı ya da aynı mantalitede neler feda ettiğini pek göremiyor. Yani pilotlar içerisinde öyle. Gerçekten 23 ülke geziyorlar. Ailelerini görmüyorlar. Çok ya da ailelerini onlarla beraber taşıyorlar her yere. Çok stabil bir yerde kalamıyorsun. Mesela Vettel bu sezon şey demişti Belçika sezon dönüşünde. İşte ben bir yere tatile gitmedim. Herkes bana garip bakıyor ama bence zaten çok uçuyorum ve uçmak istemedim dedi 3 hafta içerisinde. Yani bunlar böyle çok şey ama uçtuğu için mi şikayet ediyor gibi algılanıyor ama yani kolay şeyler değil bunlar ve bunu üst üste yapabilmek yani çocuğunuzu görmemek. İşte evinizde oturup bir nefes alamamak. Bunlar bazen hani farkında olmadan çok fazla şey feda ediliyor. Bunu da herkes yapamıyor. Bence aradaki farkı bu yaratıyor. Yani doğru zamanda doğru yerde olmak da çok önemli. İşte o arabaya sahip olabilmek sizi şampiyonluğa taşıyacak araca. Özellikle modern F1'de yani 2000'ler sonrasında iyi bir araba olmadan şampiyon olmak diye bir şey yok yani. Öyle bir konsept. Yani hiçbir zaman olmamış bu arada. İşte F1'in ilk şampiyonlarından Fangio'nun da sence ben neden bu arabaya oturuyorum diye sorusu var diğer pilotlara. Çünkü ben en iyisiyim diyor. Yani her zaman o iyi arabayı almaya çalışmış pilotlar. Bu da bir yetenek. Ama bunun yanında işte yani resilience diyeceğim. Bunu Türkçe daha güzel nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani o dayanıklılık hali aslında şampiyonluğu ve üst üste şampiyonlukları getiren bir şey. Bunu da herkes sağlayamıyor uzun yıllarca. Yine yani çok uzattım burayı ama Rosberg de bir örneği. Bir kere aldı, tamam dedi. Ben daha kendi de söyledi bu arada bunu açık yüreklilikle. Yani ben bu tempoda devam edemem uzun süre. Yani ben ailemle ve çocuklarımla olmak istiyorum dedi. Bu da bence çok büyük bir dürüst açıklıktı. Ama işte kaybettiğiniz şeyler bunlar oluyor. Ama bir yandan da işte 7 dünya şampiyonluğu da herkesin konuştuğu o isim oluyorsunuz gibi bir... Yani oradaki tercih biraz o pilota ve o kişiye kalıyor.
Burada birden fazla pilotun farklı tarzlarda yarışması ve aslında en iyi pilotun en iyi pilot olduğu için en iyi otomobili kullanıyor olduğundan bahsettim. Bence denklemin bu tarafı biraz karıştırılıyor. Yani en iyi otomobili almış ama onu alma sebebi de aslında onun en iyi olması. Aklıma şöyle bir soru geldi. Belki bu çok cehalet kokan bir soru ama her yıl yarış başladığında iki yarışçıya da iki pilota da aynı otomobil veriliyor ve onların sürüş tarzına göre sürekli bunlar farklı modifiye ediliyor, değil mi?
Şöyle aslında genelde araç ana yapısı olarak tek bir pilota göre yapılıyor. Mesela Red Bull Racing'den örnek verirsek araç Verstappen'in yapısıyla, Verstappen'in isteklerine göre aslında düzenleniyor. Çünkü birinci pilotları, çünkü şampiyonaya götüren pilot ve Perez zaten söylemişti ilk geldiği zaman buna alışması gerekmiş. Ama Perez bunu başarabilen bir isim oldu. Yani Verstappen'in sürüş tarzına kendini adapte etti ve çok iyi çıkardı onu. Her pilot bunu yapamıyor. O noktada da tabii ki kendi ayarları oluyor hepsinin. Yani zaten mühendis ekipleri ayrı oluyor iki aracın. Ama ana yapı olarak araba tek bir yapıda yapılıp yıl içerisinde değişiklikler buna göre yapılıyor. Yani ama bunlar çok minimal, yani bireyselleştirilmesi minimal şekillerde yapılıyor. Araç yapı olarak yani ikisi aynı araç oluyor. Hangi pilot daha iyi kullanacak durumu da oluyor. Ya da hangi pilotun yani geliştirme yeteneği diye bir şey de var aslında. Çok konuşulmayan ya da bazen çok abartılıyor, bazen hiç konuşulmuyor bir konu. Ama yani aracın ne durumda olduğunu anlamak da ayrı bir konu. Eskiden biraz daha pilotlar bu konuda hands-on'da kendilerinin girdiği bir noktada varmış. Şu an o kadar, hepsi o kadar değil bence. Ama mühendislerle konuşabilmek, onlara o aracı istediğin hale getirebilmek de işte ayrı bir yetenek. Arabanın böyle bir tık diye, yani bazen soruyorlar ya işte pitten yani nesi var, ne oldu falan diye. Bastı diyor direkt, yani şurada şu var gibi bakın diye söylüyor. O arabayı okuyabilmek de çok ayrı bir hikaye. O yüzden de yani tabii ki aynı araçlar olsa da bazı pilotlarla bence yani onların isteğine göre hikaye biraz daha şekilleniyor diyebilirim.
Otomobilin üzerinde kendilerinin de çok fazla çalıştığını söylemiştin ya pilotların eskiden. Bu geçenlerde izlemiştim ben biraz geç kalarak. Schumacher'in hayatını anlatan belgeselde geceleri giriyor, onlarla çalışıyor. Adeta şey gibi. 4 saatlik uyku, 4 bir yanı düşman dolu, yoruldun biliyoruz ama sensiz olmaz reisler gibi. Yani böyle Schumacher'in kendinden feda ettiği şeyleri anlatan bir belgeseldi. Hani o kadarı şu an zaten büyük ihtimalle olmayabilir. Ama benim bu soruyu sorma sebebim şuydu. Bu geçen yıl sanırım olan bu Mazepin Schumacher tartışmasında Mazepin'in işte babasının gelip, ben bu arada magazinel olarak anlatıyorum diziden izlediğim kadarıyla içeriği bilmediğim için, Schumacher'in otomobili farklı ve işte benim oğlumu siz mahvettiniz gibisinden bir tavrı vardı ve şöyle diyordu mesela, otomobilleri değiştirip yarışmazlarsa ben desteğimi çekeceğim diyordu. Yani gerçekten iki otomobil arasında bu kadar büyük fark var mı diye düşündürmüştü.
Şöyle bazen takımlar bazı hafta sonlarına yeni şeyler getiriyor. Yani işte yeni bir kanatla geliyorlar, yeni bir arka tarafla geliyorlar. Yani bir şeyler değiştiriyorlar araçta ama o değiştirdikleri şeyleri test etmeleri gerekiyor. Şu an Formula 1'de yarış hafta sonları dışında test edebilecekleri rüzgar tünelleri var. Onlara bile saat limiti getirildi. O yüzden yani bir şeyleri test etmek gerçekten çok zor. Simülasyonlar var bir tek ama gerçek piste çıkmak, yani artık simülasyonlar da çok iyi bu arada ama tabii ki bir pistteki hissiyatı almıyor. Ve bazı hafta sonları işte çok araçta büyük yenilikler olduğunda yeni aracı tek birine, yani yenilikleri tek bir araçta deniyorlar. Ve diğer araç şeyde kalıyor, eski tipinde, eski yapısında kalıyor. O yüzden pilotlardan bir tanesi tabii ki bu aracı alabiliyor. Bu bazen iyi bir şey, bazen kötü bir şey. Çünkü yapılan her şey çok kötü de sonuçlanabilir, iyi de sonuçlanabilir. Burada biraz takıma kalıyor. Yani illa da hani birinci pilota vereceğiz gibi bir şey olmuyor bazen. Bazen de işte eminseler yani iyi olduğundan hadi sen kullan gibi oluyor. Bir de yani işte o geri bil. Yani Mazepin zaten orada olmaması gereken bir isimdi bence. Hani ben olsam yeni aracı ona vermezdim. Çünkü geri bildirim yapabilmesi de önemli. Yani bir teste çıkartıyorsun aracı sonuçta. Pilottan alabildiğin kadar yani sünger gibi çekmen lazım. Gerçekten iyi mi kötü mü? Neyi nasıl yapabiliriz gibi. O yüzden tabii ki bazen farklılıklar olabiliyor bu tarz araç değişimlerinde sezon içerisinde.
Bir diğer klişe Formula 1'in zengin spor olması. Aslında Mazepin örneğinde bu biraz gerçekleşebiliyor. Yani hatta işte şu anda Lance Stroll vesaire o örneklerde de benzeri yaşanıyor ama bunlar öncesinde kasiyerlik yapıp sonra hemen gelip Formula 1 otomobiline binen kişiler değil. Onların da bir geçmişi, bir en azından onun için yaptığı bir şeyler var. Ya da o hedef için yaptığı şeyler var. Bir de işte Schumacher örneği var. Çok fakir bir aile, fakir değil de orta seviye bir aileden gelmiş ve şimdi milyonluk otomobilleriyle dünya şampiyonluk kazanmış. Bu sanki ailen müthiş zengin değilse artık 2021'de mesela benim şu an 10 yaşında bir çocuğum olsa ve Formula 1 yarışçısı olmasını istesem bu spora girmesi imkansızmış gibi hissediyorum uzaktan bakınca. Çünkü şeyleri çok önemsemiyordum ben mesela. Otomobil yarıştalar bir ufak kaza oluyor. O kazanın maliyetinin birkaç milyon olabileceğini ben hiç tahmin etmemiştim. Çünkü kendi otomobilimden pay biçer. Yani ne bileyim tamponu kırıldı. Belki 100 bin dolar tutar falan gibi. Yani yatırımlar, sporun kendisi, otomobiliye maliyeti. Yani neredeyse bir futbol endüstrisinden daha fazla para var orada. Ve futbol endüstrisi şu an dünyayı neredeyse yerinden oynatacak kadar büyük taraftarlıklar, holiganlıklar yaratıyor. Bu dünyada bu zenginlik vurgusu iyice büyüyor mu? Yoksa yine de benim çocuğum, gelecekteki çocuğum bir Formula 1 yarışçısı olabilecek mi?
Umarım öyle bir niyetin olursa en azından sponsor bulmak için uğraşırız diyeyim. Ya işin şakası bu arada ben de bazen düşünüyorum. İleride bir çocuğum olsa ve hani bu kadar Formula 1'in içinde bir ailede büyüse ve istese ne yaparız? Yani gerçekten çocuğu oralara getirebilir miyiz diye. Çünkü bence çok zorlu. Yani bu arada Formula 1 her zaman senin de söylediğin gibi bir zengin, yani pahalı bir spor. Çünkü işte vücudunu kullanamadığın için sadece ve bir başka bir parçayla, bir araçla yarıştığın için başından beri pahalı olan bir hikayeymiş. Ama eskiden biraz daha bir şeyleri bulmak kolaymış bence. Ya da belli bir noktaya gelene kadar en azından bir tık daha ucuz olabiliyormuş. Ama hani eski hikaye, yani Raikkonen de mesela ailesi hep işte amcası biraz daha durumu iyiymiş, ondan borç harça almışlar. İşte hep, yani bilmiyorum, belki Finlandiya'da çoğu ev böyledir de tuvaletleri evin dışındaymış. Yani evin içinde tuvalet bile yokmuş. İlk kazandığı parayla ailesine evin içinde tuvalet olan bir ev almış falan gibi böyle hikayeleri var. Ki şimdi Raikkonen ne kadar cool ve işte Finlandiya'nın çok iyi yerinde evi olduğu, İsviçre'de evi olduğunu düşünürsek, yani gerçekten sıfırdan böyle kendini yaratmış ya da ilk zamanlar İngilizce konuşamıyormuş bile falan böyle bir aileden geliyor. Çok da uzak değil Raikkonen'in örneği. Yani 2000'lerde Formula 1'e girdi sonuçta. Niki Lauda ailesi zenginmiş ama babası para vermeyince bankadan kredi alıp yarışmış falan gibi. Yani örnekler çok fazla. Yani para her zaman o yüzden. Ya da Schumacher yine. Yani ilk girdiğinde kendi sponsoruyla ben para bulup girmiş aslında. Ki şu an yani F1'in belki en iyi pilotlarından biri. Hani o da ayrı bir tartışma konusu ama yani bence en iyilerden bir tanesi. Yani top 3'te kesinlikle. Ama zamanında onun da sponsor bulması gerekmiş. Yani para olmadan Formula 1'e girmek diye bir hikaye yok. Ama bence şu anki asıl sıkıntı işte Red Bull'un genç kadrosu var, Ferrari'nin genç kadrosu var ve bunu çok küçük yaşlarda pilotların artık bulması gerekiyor. Yani belki işte 8 yaşında Red Bull'la anlaşması gerekiyor ki hani o kadar büyük bir marka olsun arkasında ve onu bir yerlere taşısın gibi. Yani çocukluktan başlayan bir masraf oluyor ve gittikçe artıyor. Parası olan birilerinin de ilgisini çekmeye başladıkça spor, her zaman daha çok parası olan birileri var ya, yani o yüzden onlar daha rahatlıkla harcayabiliyorlar bazı şeyleri. Normal, yani daha orta direkt diyebileceğimiz ailelere göre. Ama olmuyor da değil. Ocon mesela yine hani böyle bayağı çekinerek anlatıyor bunu ama ailesi evini satmış Ocon yarışabilsin diye ve bir karavanda yaşamışlar uzun süre. Ve o işte o karavanla aslında Avrupa'yı gezmişler, yarışlara götürmüşler falan. Hani böyle düşününce şu an için çok böyle uzak bir hikaye gibi geliyor ama o konu zaten daha yeni yani aslında Formula 1'de ve çok kısa süreler öncesinde bunu yaşamış. Ama bir de işte Verstappen gibi hikayeler var. Sonuçta babası Jos Verstappen çok iyi bir pilot değil bence. Verstappen onun katı daha iyi bir pilot ama hani Hollanda'yı arkasına alarak geldi. Ve yani para sıkıntısı çektiğini hiç zannetmiyorum hayatı boyunca. Bu arada şey için söylemem bunu. Verstappen parayla geldi gibi bir hikaye. İşte öyle anlaşılmasın. Dediğim gibi çoğu pilotun ya da Hamilton da McLaren'le 8 yaşında anlaşıyor yanlış hatırlamıyorsam yaşını. Ve o dönem McLaren'le en erken el sıkışan isim yani kafa kafaya geliyor böyle McLaren'le hani ben sizin pilotunuz olacağım diye. Ve çok erken yaşlarda anlaşıyor ve o sayede aslında bir yerlere çünkü onun babası da mesela 3 işte birden çalışıyormuş. Yani bu hikaye hiç kolay değil. Ve işte yani gerçekten aileyi tüketen yani böyle iliğinizi, kemiğinizi, her şeyinizi vermeniz gereken bir spor. Gittikçe de bu işte daha dediğim gibi zenginlerin dikkatini çekmeye başladıkça spor orada olmak istedikçe daha da zorlaşıyor. Yani sponsorlu birileri geldikçe daha herkesin ilgisini çekiyor ister istemez. O insanları alıp parayı da almayı düşünmek daha keyifli geliyor herkese.
Konuşacak daha çok şeyimiz vardı ama artık bu birkaç saate gideceği için ben bu tartışmaların kalan kısmını zaten biraz da bu programda konuşacaklarımızı senin YouTube'da videolarından esinlendim. Yani senin tartışmalarından, senin ürettiğin içeriklerden esinlendim. Burada soracaklarımın büyük bir kısmını zaten senin kanalında takip ediyoruz. O yüzden bence oraya reklam vererek, oraya yönlendirme yaparak, kaydırma yaparak bu bölümü sonlandıralım. Katıldığın için, bunları benimle tartıştığın için ve hepsi için aslında politik cevaplar vermek yerine gerçek fikrini benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim davetin için. Çok keyifli oldu benim için burada bu konuları konuşmak seninle beraber.